Ayrım 15.
Ama başarsan da başarmasan da sonuç değişmez. Çünkü bir kez böyle bir şeye karar vermiş bir insan, kendisini oldukça sağlam bir korumaya almış demektir. Böyle bir insan başkalarının yardım ve desteğini geri çevirebileceğini, kendi kendine yeter bir insan olduğunu duyumsar. Gerek olduğunda da tek başına bu duygu bile yeter insana. Ama güzel Veroçkan, biz de az gülünç insanlar değiliz hani. Sen bana senin paranla yaşamak istemiyorum diyorsun. Ben de seni böyle düşündüğün için övüyorum. Öyle değil mi canım? Ne yapalım bir tanem? Bu bizim kendi sorunumuz. Kendi yaşamımızı en iyi bildiğimiz biçimde yaşayacağız. Sen onu bırak da söyle bakalım. Daha nasıl olacak yaşamımız? Vera Pavlovna, ben size yaşamımızın bir yanına ilişkin düşüncelerimi sundum. Ama siz kendi planlarınıza göre bunları tepetaklak ettiniz. Benim ne tiranlığımı ne köleciliğimi bıraktınız. Bu durumda ilişkimizin öteki yanlarının nasıl olacağını varınız kendiniz düşünün. Benim bunlara ilişkin yapacağım önerilerde ilkinkiler gibi tepetaklak edilecekse size bunları açıklamam gereksiz olacaktır. Veroçka, dostum benim. Bundan sonra nasıl bir yaşam sürmek istediğini sen kendin söyle, bana da canım benim her şeyleri nasıl da güzel, nasıl da akıllıca düşünüyor demek kalsın. Bu da ne? Yoksa bana iltifat mı ediyorsunuz? Yoksa birdenbire sevecen ve nazik olmaya mı karar verdiniz? Ama ben öyle pohpohlamaların gerçek nedenini bilirim. Boyun eğmiş gibi görünürler ama gönüllerinde yatan egemen olmaktır. Sizden benimle ileride daha yalın bir dille konuşmanızı rica ediyorum. Canım benim, çok fazla pohpohluyorsun beni, utanıyorum. Böyle okşayıcı sözler söyleme bana, övme beni, yoksa aşırı bir gurura kapılabilirim. Pekala Vera Pavlovna, madem böylesi sizin daha hoşunuza gidiyor, ben de sizinle kaba bir dille konuşacağım. Sizde Vera Pavlovna o kadar az kadınsılık var ki, dile getireceğiniz şeyler de herhalde tümüyle erkekçe düşünceler olacaktır. Bir tanem, lütfen söyler misin, nedir şu kadınsılık dediğin şey? Tamam, kadın kontralto, erkek bariton sesle konuşur. İyi ama bundan ne çıkar? Bizim sesimizin kontralto olmasından çıkarak bir takım yorumlar yapılabilir mi? Neden sırf sesimiz kontralto diye bizi kandırmak için yalvarıp yakarırlar? Neden bize hep kadınsı olmamızı, kadınsı kalmamızı söylerler? Aptallık değil mi bütün bunlar bir tanem? Aptallık Veroçkam, hem de bayağılık. Demek ki bir tanem, benim kadınsılık falan gibi tasam olmayacak bu duruma göre, Sayın Dimitri Sergeyiç, işte size bundan sonraki yaşamımızın nasıl olacağına ilişkin son derece erkekçe düşünceler. Biz iki dost olacağız. Yalnız ben senin tek ve en büyük dostun olmak isterim. Ah, daha sana söylemedim değil mi? Ben senin şu sevgili Kirsanov'undan nefret ediyorum. Hayır Veroçka, Kirsanov çok iyi bir insandır. Olsun, ben yine de nefret ediyorum ondan ve sana da onunla görüşmeyi yasaklıyorum. Bu başlangıcın güzelliğine diyecek yok doğrusu. Benim despotluğumdan öylesine korkmuş ki kendisi beni bir kukla yapmak istiyor. Hem nasıl görüşmeyebilirim ki onunla? Birlikte yaşıyoruz biz. Evet ve hep kucaklaşmış durumdasınız değil mi? Tabii, sabah kahvaltısında da öğle yemeğinde de. Yalnız ellerimiz meşgul olduğu için kucaklaşmak biraz zor oluyor. Ve bütün gün kopamıyorsunuz. Haklısın, o kendi odasından kopamıyor, ben de kendi odamdan. Madem durum böyle, onunla görüşmeyi büsbütün kessen ne olur? Ama biz arkadaşız, insan bazen konuşmak ister, birbirimize yük olmadan konuşuyoruz biz de. Sürekli birlikte oturuyorlar, kucaklaşıyorlar, kavga ediyorlar, kucaklaşıyorlar, kavga ediyorlar. Nefret ediyorum ondan. Veracığım, nereden çıkartıyorsun bunları? Biz bir kez olsun kavga etmiş değiliz. O kendi yaşamını sürüyor, ben kendi yaşamımı. Dostuz, evet ama ne çıkar bundan? Ah canım benim, nasıl da aldattım seni. Yaşamımızın nasıl olacağını anlatmak istemiyordun ama her şeyi bir nasıl da anlatıverdin. Nasıl da aldattım seni. Deminki anlattıklarıma göre bak ben sana anlatayım yaşamımızın nasıl olacağını. Evimizde iki odamız olacak, senin odan ve benim odam. Üçüncü bir odada ise çayımızı içip yemeklerimizi yiyeceğiz, konuklarımızı kabul edeceğiz. Yalnız bu konuklar tek senin ya da tek benim konuğum olmayacaklar, ikimizin konuğu olacaklar. Bu bir. İkincisi, seni rahatsız etmemek için odana asla girmeyeceğim. Kirsanov da girmiyordu ve siz bunun için hiç kavga etmiyordunuz. Tabii sen de benim odama girmeyeceksin. Bu iki. Üçüncüsü de, ah canım benim, bunu sormayı unuttum. Kirsanov Senin işlerine karışır mı ya da sen onun? Yani birbirinize bir şeyler sormaya hakkınız var mı? Kirsanov lafının neden açıldığını artık biliyorum. Söylemem. Hayır, ben yine de ondan nefret ediyorum. Sen ne dersen de bu böyle. Aslında sen söylemesen de ben biliyorum. Birbirinize hiçbir şey sormaya hakkınız yok. Böylece üç. Benim de sana hiçbir şey sormaya hakkım olmayacak canım. İşlerinden bana canın isterse ya da gerek duyarsan söz edeceksin. Tabii ben de sana öyle. İşte beraberliğimizin üç kuralı. Başka ne var? Veroçka, ikinci kuralı biraz açıklaman gerekiyor. Biz seninle yatak odalarımız arasında kalan şu nötr odada çay ve yemek sırasında görüşüyorduk, değil mi? Şimdi şöyle bir durum düşün. Sabahleyin çayımızı içmişiz, herkes kendi odasına çekilmiş, birbirimizin değil odasına girmek, kapısına yaklaşmamız bile yasak. Bu durumda ben seni öğleye kadar göremeyeceğim demektir, öyle değil mi? Evet, öyle. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Bu arada bana bir arkadaşım uğruyor ve saat 2 gibi bana bir başka arkadaşım daha uğrayacağını söylüyor. Oysa ben saat 1'de bir işim için dışarı çıkmak zorundayım. Saat 2'de gelecek arkadaşa iletmem için sana bir mesaj bırakabilir miyim? Eğer o sırada sen evde olacaksan tabii, senden böyle bir ricada bulunabilir miyim? Tabii bulunabilirsin. Yalnız ben bunu kabul eder miyim, etmez miyim, orası benim bileceğim bir iş. Eğer kabul etmezsem buna herhangi bir itirazda bulunamaz, niçin kabul etmediğimi soramazsın. Ama genel olarak yardım ricasında bulunabilirsin. Çok güzel. Çay içtiğimiz sırada ben arkadaşımın falan geleceğini bilmiyordum. Derken öğrendim. Odana da giremem. Bu durumda bana yardım eder misin, etmez misin, nasıl soracağım sana? Ah Tanrım, bu kadar saf olamazsın. 5 yaşında bir çocuk sanki. İşte size ne yapacağınızı söylüyorum Bay Dimitri Sergeyiç. Odalarımız arasındaki nötr odaya girip Vera Pavlovna diye sesleneceksiniz. Ben de buyurun bir şey mi vardı Dimitri Sergeyiç diyeceğim. Siz de biraz dışarı çıkıyorum, ben yokken arkadaşım A, arkadaşınızın adını söyleyeceksiniz, uğrayacak. Acaba size söyleyeceğim şeyleri kendisine iletebilir misiniz diyeceksiniz. Eğer hayır dersem konuşmamız orada bitmiş demektir. Evet dersem odamdan çıkar ve sizin yanınıza nötr odaya gelirim. Siz de bana arkadaşınıza iletmemi istediğiniz şeyleri söylersiniz. Şimdi anladın mı küçük bebecik nasıl davranman gerektiğini? Canım Veracığım, şaka bir yana şu senin anlattığın biçimde yaşamak bence hiç de fena değil. Yalnız bu arada ilginç olan bir şey var. Sen bütün bunları nereden, kimden, nasıl öğrendin? Bu fikirler bana yabancı değil. Ben onları biliyorum ve nereden okuduğumu da anımsıyorum. Bunlar henüz sizin elinize geçmiş kitaplar değil. Sana bugüne dek verdiğim kitaplarda ise bu ve benzeri konulara yer verilmiyordu. Birilerinden duymuş olabilirsin tabii ama kimden duyacaksın? Sen bu kafa yapısındaki insanlardan bir tek beni tanıdın. Ah sevgilim, bunları düşünüp bulmak o kadar zor mu? Aile yaşamı denen şeye tanık olmuyor muyum ben? Burada sözünü ettiğim kendi ailem değil, benim ailemin farklı bir durumu var. Ama kız arkadaşlarımın ailelerinde karı koca arasında geçen öyle çok kavgaya, didişmeye, tatsızlığa tanık oldum ki anlatamam. Anlıyorum canım, tahmin edebiliyorum. Ne düşünüyorum biliyor musun sevgilim? İnsanların şu sürdürüp gittikleri yaşam biçimi çok yanlış, her zaman birlikte olmak. İnsanlar ya iş güç dolayısıyla ya da birlikte dinlenmek, eğlenmek istedikleri zaman birlikte olmalılar. Her zaman şaştığım bir şey olmuştur. İnsanlar neden başkalarına karşı çok naziktir? Kendi ailelerinde olduklarından çok daha başka, nazik, güzel görünmek isterler başkalarına. Neden? Ve gerçekten bunu başarırlar da, yabancıların yanında ailelerinde olduklarından çok daha nazik, sevecen, güler yüzlü olurlar. Kendinden olanları, kendi ailesinden olanları daha çok sevdiği halde, insan niye onlara kabadır, kötüdür de, başkalarına karşı ince, sevecen ve iyidir? Benim senden ricam sevgilim, bana karşı bugüne kadar nasılsan bundan sonra da öyle ol. Bu beni sevmene engel olmaz. Çünkü biz birbirimiz için en yakın insanlarız. Bana senden, sana da benden daha yakın biri yok. Bugüne dek sen bana karşı nasıldın? Hiç kaba karşılık verdin mi bana? Hiç saygısız davrandın mı? Hayır. Tanımadığın bir hanıma, bir genç kıza karşı kaba karşılık verilmez, saygısız davranılmazmış. Pekala sevgilim, ben şu anda senin nişanlınım, yakında karın olacağım ama olsun, sen yine de bana yabancı biriymişim gibi davran. Çünkü canım benim, aramızda anlaşmazlık olmaması, aşkımızın güçlenmesi için bu bana en iyi yol gibi görünüyor. Öyle değil mi sevgilim? Vallahi Veracığım, senin için ne düşüneceğimi iyice şaşırdım. Sen zaten eskiden de şaşırtırdın beni. Canım benim, beni yine iltifatlara boğmak istiyorsun. Hayır sevgilim, bunu anlamak hiç de sandığın gibi zor değil. Çünkü bu düşüncelere sahip olan bir tek ben değilim. Tıpkı benim gibi basit, sıradan pek çok genç kız, delikanlı, aynı düşüncelere sahip. Şu var ki onlar nişanlılarına ya da kocalarına bu düşüncelerini açamazlar. Açarlarsa kendileri için ahlaksız diye düşünüleceğinden korkarlar. Ben seni işte bir de böyle düşünmediğin için sevdim sevgilim. Seni ben ta ne zamandır seviyorum biliyor musun? Hani doğum günümde ilk kez konuşmuştuk ve sen kadınların acınası bir durumda bulunduklarını söylemiştin. İşte ilk o zaman sevgi ateşi düştü içime. Peki ya ben seni ne zamandır seviyorum? Aynı günden beri bunu zaten söylemiştim ama tam olarak hangi andan beri? Canım benim ne kadar komiksin. Bunu bilmemek mümkün değil demiştin ama ben şimdi bir tahminde bulunacak olsam beni yine iltifatlara boğacaksın. Olsun sen yine de bir söyle bakalım. Pekala işte söylüyorum. Ben bütün insanların mutlu olmaları sağlanabilir mi diye sormuştum işte o zamandan beri. Pes vallahi yine elini öpmem gerekecek. Hayır sevgilim, kadınların ellerinin öpülmesi benim hiç hoşuma gitmiyor. Neden Veroçka? Ah sevgilim, sanki bilmiyorsun. Lütfen bir daha bildiğin şeyleri sorma bana. Haklısın canım, sormamam gerekirdi. Çok saçma bir şey bu. Bir daha yalnızca bilmediğim şeyleri soracağım sana. Yani senin ne demek istediğini anlamadığım zaman. Oysa demin sen yalnız kadınların değil hiç kimsenin elini öpmemek gerek demek istedin, öyle değil mi? Veroçka bir kahkaha attı. İşte şimdi bağışlayabilirim seni. Çünkü şimdi sana gülebilirim. Şu işe bak. Sanki kadınların ellerinin öpülmesinin güzel bir şey olmayışının nedenini bilmiyormuş gibi beni sınavdan geçirmeye kalktı. Elbette yalnız kadınların değil hiç kimsenin elinin öpülmemesi gerekir. Ama benim söylemek istediğim bu değildi. Yani genel olarak el öpülmemesi değil, özellikle erkeklerin kadınların elini öpmesinin güzel bir şey olmadığıydı vurgulamak istediğim. Bu kadınlar için aşağılatıcı bir şey sevgilim. Bununla vurgulanmak istenen şu, bak kadınlar asla erkeklerin düzeyinde olamazlar. Kadınlar o kadar aşağılıktırlar ki bir erkek bir kadının önünde ne kadar eğilirse eğilsin, yine de onun önünde alçalmış olmaz, ona eşittir. Hatta böylesi bir durumda bile ondan kat kat yücedir. Bu el öpmeyle söylenilmek istenen bu herhalde. Ama sen böyle düşünmüyorsun sevgilim. Öyleyse neden öpecekmişsin benim elimi? Biliyor musun canım, birden sanki iki nişanlı değilmişiz gibi geldi bana. Haklısın canım, pek nişanlıya benzer bir halimiz yok. İyi ama neyiz biz? Tanrı bilir ne olduğumuzu. Ya da biliyor musun, sanki çok uzun zamandır evliymişiz gibi. İşte bu çok doğru canım. Biz eski iki dostuz seninle ve değişen bir şey de olmadı. Bir tek şey değişti sevgilim. Şimdi ben Bodrum'dan özgürlüğe çıktığımı biliyorum. 19. Bunları konuştular. Nişanlılar arasındaki ilk konuşma olarak bayağı tuhaf şeyler doğrusu. Sonra el sıkıştılar ve Lopuhov evine gitti. Veroçka da onun arkasından kapıyı kendisi kilitledi. Çünkü Matryona altınının daha uzun süre horlayacağını düşünerek meyhaneye takılıp kalmıştı. Gerçekten de altın bitmez tükenmez bir şekilde horladı durdu. Saat 7 gibi evine dönen Lopuhov hemen çalışmaya oturmak istedi ama uzunca bir süre masanın başına geçemedi. Kafası hep Semyonovski Köprüsü'nden Vyborgs'a uzanan uzun yol boyunca düşündükleriyle meşguldü. Elbette aşkla ilgili hayallerdi bunlar. Aslında ne aşk ne de tam hayal denebilirdi bunlara. Darlık içinde olan insanların tatsız, şiirsiz, soğuk bir takım dertleri vardır. Lopuhov'un kafasını meşgul eden de işte bu türden şeylerdi. Bunda şaşılacak bir şey yok, adam materyalist. Tabii hep kazanç, çıkar gibi şeyler düşünecek. Gerçekten de böyle şeylerdi düşündükleri. Şiirsel, plastik bir takım hayaller değil, kaba bir materyaliste yakışır aşk hayalleriydi kafasını dolduranlar. Kendini benim uğruma feda ettin. İşte bu düşünceyi kafasından çıkarmak mümkün olmayacak. Çok kötü bir şey bu. Kendini şu ya da bu şekilde bir insana karşı borçlu hissettin mi, o insanla ilişkilerin gerginleşir. Muhakkak öğrenecek gerçeği. Arkadaşlar esaslı bir kariyer yapabilir ve yükselebilirdi diyecekler. Hadi onlar bir şey demediler, kendisi düşünüp bulacak bunu. Demek dostum diyecek, benim için kariyer yapmayı, mesleğinde yükselmeyi, parlak bir geleceği teptin. Hadi diyelim para bir sorun olmayacak. Bu yüzden arkadaşlarım da o da bana tek kelime bir şey söyleyemezler. Gerçi bu da bir şeydir. İstese zengin olabilecekken benim yüzümden yoksul kaldı gibi şeyler düşünmeyecek. Ama tanınmış bir bilim adamı olmak istediğimi ve istesem bunu başarabileceğimi öğrenecek ve o zaman da olanlar olacak. Ah, benim için ne büyük bir fedakarlığa katlandı. Oysa fedakarlık benim aklımın köşesinden bile geçen bir şey değil. Bugüne dek fedakarlıkta bulunacak kadar aptal olmadım, bundan sonra da olmaya niyetim yok. Her zaman kendim için en iyisi neyse onu yaptım. Fedakarlık yapacak adam değilim ben. Hem fedakarlık diye bir şey yoktur, hiç kimse fedakarlık yapmaz. Sahte bir anlayıştır bu, herkes kendisi için en iyisi neyse onu yapar. Ama gel de ona bunu anlat. Kuramsal olarak gayet açık, anlaşılır bir şey bu. Ama insan gerçekle karşı karşıya geldi mi nasıl da duygusallaşıyor. Ah efendim, büyük iyilik ettiniz, kurtarıcımsınız. İleride biçeceğim ekinin filizleri görünmüş oluyor böylece. Sen beni bodrumdan kurtardın, sen bana büyük iyilik yaptın. Bu iş bana zevk vermeseydi sanki seni bodrumdan kurtarırdım. Hem ben seni mi kurtardım sanıyorsun bodrumdan? Bu iş benim kendime zevk vermeseydi seni kurtarmak için parmağımı oynatır mıydım? Seni değil, kendimi kurtardım belki de bodrumdan. Evet, herhalde kendimi. Çünkü ben kendim yaşamak istiyorum, sevmek istiyorum, anlıyor musun? Yaptığım her şeyi kendim için yapıyorum. Onu bana karşı gönül borcu duymaktan, bu zararlı duygudan kurtarmak için ne yapmalıyım bilmiyorum. Bir süre sonra bu duygu ona yük olmaya başlayacak. Neyse, bir şeyler yaparız herhalde. Akıllı kızdır. Bütün bunların önemsiz şeyler olduğunu nasılsa anlar. Hiç kuşkusuz benim tasarım böyle değildi. Ailesinden kurtulabilirse işi 2 yıl kadar ertelemek niyetindeydim. Bu süre içinde öğretim üyesi kadrosuna geçip para durumunu yoluna koyabilirim diye düşünüyordum. Ama olaylar işin ertelenmesini olanaksız kılacak bir biçimde gelişti. Peki bu işte benim zararım ne? Önce şu para işlerini bir yoluna koymak gerek diye düşündüğümde aslında kendimi mi düşünüyordum? Erkek için ne olacak? Parasızlıktan ne olursa kadına olur. Ayağım çıplak, pantolonum yırtık değilse, ocakta çorbam kaynıyor, odam da sıcaksa daha ne isterim? Çok şükür ne ayağım çıplak olacak ne pantolonum yırtık, sıcak odamızda sıcak bir tas çorbamız da bulunacak. Öyleyse bu işten benim zararım ne? Hiç. Ama genç güzel bir kadına yeter mi bunlar? Ona pahalı bir takım zevkler, sosyetede parlamak falan da gereklidir. Ama bu işler için parası olmayacak. Hiç kuşkusuz o böylesi şeylerin eksikliğini duymayacak. Akıllı, dürüst bir kızdır o. Şöyle diyecektir. Bunlar 5 paralık önemi olmayan şeyler. Ne önemi? Çirkef şeyler. Hepsinden iğreniyorum. Ve iğrenecek de. Ama insanın kendisine ne gerektiğini bilmemesi ya da falan falan şeylere gereksinimi olmadığından emin olması meseleyi çözmeye yeter mi? Ancak düşlerde olabilir böyle bir şey. İnsan doğası tümüyle mantığın, yaşam koşullarının, gururun altına gömülmüş durumda ve hep susuyor, sesini bilince ulaştıramıyor, ben de varım, buradayım diyemiyor ama yine de susarak da olsa çalışıyor ve hayatı kemirmeye devam ediyor. Genç bir kadın, güzel bir kadın böyle yaşamamalı. Sosyetede parlayamamak genç güzel bir kadına yakışmaz. Ah zavallı yavrucağım benim. Hayatın senin için bir parça daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Yoksa benim için ne olacak? Ben nasılsa kazançlı durumdayım. Acaba 2 yıl sonra benimle yine evlenmek ister miydin? Şimdi ise bak evleniyorsun. Dimitri, çay hazır. Geliyorum. Lopuhov kalkıp Kirsanov'un odasına geçti. Bir yandan da düşünmeye devam ediyordu. İnsanda benin ön plana geldiği ne kadar doğru. Kendimle başladım, kendimle bitirdim. Üstelik de fedakarlık deyip başladım. Sahtekarlığa bak sen, ünlü bilim adamı olmalar, üniversite kürsülerine, kariyer yapmalara tekme atmalar. Bu ne saçmalık böyle, değişen ne sanki? Yine çalışıp bir kürsü sahibi olamaz mıyım? Tıp bilimine hizmet edemez miyim? Egomuzun düşüncelerimizle pratikte nasıl oynadığını bir teorisyen gözüyle izlemek çok hoş doğrusu. Okurumu her konuda önceden uyarıyorum ve diyorum ki, sakın Lopuhov'un bu iç konuşmasından, yazarın Vera Pavlovna ile Lopuhov arasındaki ilişkilerin gelişmesine gizemli bir serzenişte bulunduğu gibi bir anlam çıkarma. Vera Pavlovna'nın hayatı şık giyinmek ve sosyetede parlamak imkanlarından yoksun olmayacağı gibi, Lopuhov'la ilişkisi de gönül borcu denen zararlı duyguyla yozlaşmayacak. Her sözcüğün ardında gerilmiş bir yay gizleyen yazarlardan değilim ben. İnsanlar ne düşünmüşler, ne yapmışlar, ben yalnızca bunu anlatıyorum. Bir davranış, bir konuşma, bir iç monolog, eğer bir kişiliğin ya da durumun daha iyi açıklanabilmesi için gerekliyse, romanımın sonraki gelişmeleri üzerinde hiçbir etkileri olmasa bile sırf bu yüzden onlara yer veriyorum. Alexander, çalışmamızda senden geri kaldığım için yakınmaların son bulacak, sana yetişeceğim. Demek o kızın işini hallettin. Evet, hallettim. Bayan Bey'in evine mürebbiye olarak giriyor yani. Hayır, mürebbiye falan olmayacak. Başka bir biçimde hallettik işi. Kendi evindeki yaşamı da katlanılabilir bir duruma geldi şu anda. Eh, bu daha iyi. Mürebbiyelik kolay iş değil. Ben göz sinirlerini bitirdim kardeş. Şimdi öteki sinir çiftine geçiyorum. Sen en son nerede kalmıştın? Benim daha çalışacağım çok şey var. Ve artık yalnızca anatomi ve fizyoloji terimlerinden söz etmeye başladılar. 20. Bugün 28 Nisan, Temmuz'un başında işlerim yoluna girer diyordu. Buna 10 Temmuz diyelim çünkü ayın 10'u artık ayın başı sayılmaz. Ama daha garantili olsun diye 15'ini de alabiliriz. Hayır, niye 15'i olsun, onu daha iyi. Böylece kaç günüm kalmış oluyor, bugünü saymaya gerek yok. Topu topu 5 saat sonra bugün bitiyor çünkü. Nisan'dan 2 gün, Mayıs 31 gün, etti 33 gün. Haziran 30 gün, 30, 33 daha 63. Temmuz'dan 10 gün, toplam 73 gün. Çok mu 73 gün? Özgürlük gelecek 73 gün sonra. Bu bodrumdan kurtulacağım. Ah, nasıl mutluyum. Canım benim, nasıl da akıllıca bir çözüm buluverdi. Ne kadar mutluyum. Pazar günü oluyordu bunlar, pazar akşamı. Pazartesi ders vardı. Salıdan pazartesiye alınan ders hani. Canım benim, bir dakikacık için bile olsa seninle birlikte olduğum için öyle mutluyum ki. Bu bodrumda daha ne kadar oturacağım biliyor musun? Senin işler ne zaman yoluna giriyor? 10 Temmuz öyle değil mi? 10 Temmuz canım. Bu durumda 72 günüm kalıyor bu bodrumda geçirecek, bir de bu akşam. Ama ben bugünü çoktan çizdim. Biliyor musun, günleri hesaplamak için bir çetele yaptım. Hani emeklilerle ilkokul öğrencileri yaparlar ya. Ah, günleri silmek öyle keyif veriyor ki insana. Canım Veroçkam, bir tanecik Veroçkam. Bu bodrumdaki çileli yaşamının bitmesine az kaldı. 2,5 ay çok bir zaman değil, çabucak geçer. Ondan sonra özgürlük. Ah, ne büyük bir sevinç bu. Yalnız canım, sen artık benimle hiç konuşma, yüzüme de bakma. Her gelişinde piyanoda çalmayalım. Sonra ben senin her gelişinde odamdan da çıkmayacağım. Ama hayır, dayanamam, çıkacağım. Ama yalnız bir dakikacık için, onda da yüzüne çok soğuk bakacağım. Hani buz gibi derler ya öyle. Şimdi de odama gidiyorum. Hoşça kal canım benim. Tekrar ne zaman görüşüyoruz? Perşembeye. 3 gün sonra ha, ne kadar çok. O zaman 68 günümüz kalmış olacak. Hesabı biraz geniş tutmuşsun. Temmuz'un 7'sinde falan kurtulmuş olacaksın buradan. 7'sinde mi? O zaman bugünden başlayarak topu topu 69 günümüz kaldı. Ah, beni nasıl sevindirdin. Hoşça kal canım benim. Perşembe. Canım benim, yalnızca 66 günüm kaldı.